Ayrım 20.
Supi Paşa, bir de başımızda göçmenler sorunu var dedi. Kafkasya'dan göç eden insanlara nasıl yardım edeceğimizi, Çerkezleri, Nogayları, Abazaları nerelere yerleştireceğimizi bilmiyoruz. Bilirsiniz benim Çerkezlere aşırı bir düşkünlüğüm vardır. Haremimde Çerkez kökenli olmayan yok gibidir. Bütün çocuklar yarı yarıya Çerkez sayılırlar. Fuat Paşa, hepimiz Çerkez kökenliyiz dedi. Bütün saray kadınları Çerkez kökenli zaten. Ordudaki paşalara bakın, en ünlüleri Çerkezlerden çıkıyor. Peki nazırlar, valiler de öyle değil mi? Öyle öyle. Hepsi Çerkez değil ama Abazalar, Nogaylar, Ibıhlar, Şapsığlar, Kabardaylar, Apazlar ve Dağıstanlılar da az değil. Şu son 20 yılda Kafkasya'dan kaç kişi göç etti sanırsınız? En az 400 bin kişi. Belki de 500.000 insan göç etti ama sayılarını bilen yok ki. Ali Paşa bundan 14 yıl önce padişaha sunduğu bir raporda 1855'ten o yıla kadar Kafkas ülkelerinden 250 bin kişinin göç ettiğini belirtmişti. Son 14 yıl içinde de bu sayı rahat rahat ikiye katlanmıştır. Peki Kafkas halkları neden bize sığınıyorlar? Bunun çeşitli nedenleri var. Birincisi şu: Çerkezler ve öteki Kafkas halkları çok onurlu ve kahraman insanlardır. Rus egemenliğini kabul etmiyorlar. Ruslar bütün Kafkas topraklarını ele geçirdiler, yerli halkı ovalara yaydılar. Çünkü onları sürekli denetim altında tutuyorlardı. Çerkezler Sarp dağlara sığındıkları zaman Ruslar onlardan çekiniyordu. Çerkezlerin, Ibıhların, Şapsığların ve Abazaların ne derece savaşçı ve mert insanlar olduklarını biliyorlardı. Onlardan kurtulmak için o halkları göçe zorladılar. İkinci neden de şu: Kafkas halkları göç etmek zorunda kalınca Osmanlı topraklarını seçtiler çünkü arada din birliği vardı. Hiçbiri Türkçe bilmiyordu ama dil konusu onların gözünü yıldırmadı, zaten Kafkas halklarının ortak bir dili yoktur. Üçüncü neden kendi ülkelerindeki yoksulluktu. Dördüncü neden Osmanlıların Kafkas halklarına kucak açmasıydı. Onlar Osmanlı ülkesinde pek çok Kafkas kökenli kişinin devletin üst düzeylerinde göreve geldiklerini ve Kafkasyalı kadınların da özellikle Çerkezlerin saraylarda ve konaklarda egemenlik kurduklarını biliyordu. Demek ki Osmanlı ülkesinde tutunacakları dallar vardı. Elbette Kafkasyalılar birbirlerine çok bağlıdırlar, aralarında sıkı bir dayanışma vardır. Hiçbir Çerkez ya da Abaza ötekini zor durumda bırakmaz. Peki nasıl geldiler buralara? Çerkezler ve Nogaylar deniz yoluyla İstanbul'a geldiler. Bazıları da Karadeniz limanlarına çıktılar, oradan teknelerle İstanbul'a ulaştılar. Dağıstanlılarsa karayoluyla Erzurum'a geldiler, oradan da aldılar. Asıl büyük göç 1863-64 yıllarında oldu. Yalnız Abazlardan bir yıl içinde 300 bin kişi Osmanlı topraklarına göç etti. Bunlar Kerç'ten, Taman'dan, Anapa'dan, Novorossiysk'ten, Tuapse'den ya da Soçi'den teknelere biniyor, hava koşullarına göre ya İstanbul'a ya Trabzon'a ya da Samsun'a ve Sinop'a çıkıyorlardı. Zavallı insanlar perişan oldular teknelerde. Bazıları fırtınaya tutuldu, tekneler battı, boğulanlar oldu. Muazzam bir insanlık dramı yaşandı o dönemde. Daha da göç bitmedi. Rus savaşı başladığından beri insanlar akın akın buraya geliyor. Ne yapacağız? Şaşırdık kaldık. Avrupa ülkeleri bunun farkında değil. Zaten Rus savaşı bizi perişan etti. Bir de sırtımızda Kafkasyalı kardeşlerimiz var. Herkes varını yoğunu onlarla bölüşmeye kalkıyor. Çok güç günler geçiriyoruz. Peki devlet ne yapıyor? Ne yapacak? 15-20 yıl önce bir muhacirin komisyonu kuruldu, bir iskan politikası saptandı, bir takım önlemler alındı ama nafile, en büyük yardım halktan geliyor. Suratlar yine asıldı. Bunlar hiç iç açıcı olaylar değildi. Sami Paşa, peki dedi, anladığım kadarıyla durum kötüye gidiyor. Oğlum Sezai, sen gazetecisin, kulağın deliktir. Sen de bize biraz iktisadi ve mali durumumuzdan söz et bakalım. Edebiyat tarihinde Sergüzeşt romanının yazarı Sami Paşazade Sezai diye tanınan Sezai, o yıl 18 yaşındaydı. Bütün eğitimini babası Sami Paşa'nın köşkünde ve konağında özel hocalarla yapmış, Fransızca ve Almanca öğrenmişti. Gazetelere yazı yazıyordu ama asıl ilgi alanı edebiyattı. Bunun yanı sıra tarih, hukuk, felsefe ve ekonomi konularıyla da ilgileniyordu. Abdülhak Hamid'in en yakın çocukluk arkadaşıydı. Batı kültürü hayranıydı. Amacı bir an önce Paris'e ya da Londra'ya giderek eğitimini orada tamamlamaktı. Ama babası Sami Paşa onun İstanbul'dan uzaklaşmasını istemediği için ancak babasının ölümünden sonra Londra Büyükelçiliği ikinci katipliğine atanabildi. O yıllarda Muzurus Paşa Londra'da sefirdi, onunla çok iyi anlaştılar. İkisi de şapka giyiyordu. Bu olay saraya jurnal edildi, ikisi birden görevden alındı. İşte Sezai Bey o günkü konak toplantısında daha gencecik bir delikanlıydı. Toplantıda ona söz verdikleri zaman biraz sıkıldı, heyecanlandı. Sonra, peki dedi, ben de bildiğim kadarını anlatayım. Bizi her şeyden önce dışarıdan aldığımız borçlar mahvetti. Ne kadar borcumuz var biliyor musunuz? Tam 210 milyon Osmanlı altını. Yıllık gelirimizi de söyleyeyim, 20 milyon altın. Muhterem paşalar, biz iflas etmişiz. Bu gelirle bu borçlar nasıl ödenir, lütfen söyler misiniz? Ticaret gittikçe kötüye gidiyor, tarım öyle. Yabancı sermayeyi davet etmişiz, onlar da ülkeyi sömürüyorlar. Biz dış ticaret gelirimizi arpa, buğday, pamuk, kuru üzüm, tütün, mısır ve canlı hayvan satışlarından sağlıyoruz. Bunların büyük bölümü Rumeli'nde, Balkanlar'da, Makedonya'da, Bulgaristan'da ve Sırbistan'da üretiliyordu. Şimdi o topraklar da elimizden çıkınca ne olacak? Gözünüze ilişti mi bilmem. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Derby diye bir lord var ya, ne demiş bakın geçenlerde. Osmanlı İmparatorluğunu o kadar yakından denetliyoruz ki bu ülkenin toprakları üzerinde Osmanlı Devleti'nin egemenliği sıfıra inmiştir. Buna ne buyurulur muhterem paşa hazretleri, sevgili ve çok değerli paşa babacığım. Şimdi anlıyor musunuz nereye gittiğimizi? Yeni Osmanlılar buna bir çare araştırdıkları için kötü kişi oldular. Vallahi haklısın Sezai, dediklerin doğru. Ama siz de bir çözüm getiremiyorsunuz ki. O zamana kadar susan Necip Paşa söze karıştı. Bence dedi, bu yönetim sistemiyle bu işler düzelemez. Kanunu esasi, kanunu esasi diye tutturduk. Kanunu esasi ilan edildi de ne oldu? Meşrutiyeti isteriz dedik, kuruldu ama neye yaradı? Önce Mithat Paşa'yı görevden aldık, sonra meclisi dağıttık. Hiç kimseden ses çıkmadı. Demek ki bunlar halka mal olmamış reformlardı, istekler tabandan gelmedi. Demokratik kurumları Mithat Paşa, Ziya Paşa, Namık Kemal gibi Osmanlı aydınları Avrupa'dan esinlenerek önerdiler ama bunlar halkın pek umurunda değildi. Halk bunlara sahip çıksa böyle mi olurdu? Abdülaziz'i devirdik, Sultan Murad'ı başa geçirdik, olmadı. Sultan Hamid'i tahta oturttuk, olmadı. Sadrazamları değiştirdik, neye yaradı? Halkımız cahil, bunların değerini bilmiyor. Bu köklü bir eğitim sorunu. Eğitim camilerde, medreselerde, tekkelerde, zaviyelerde olmaz. Şeriat düzeninden kurtulup laik bir eğitim sistemi kurmalıyız. İşe buradan başlamak gerek. Sevgili paşa babacığım, sevgili Supi abicim, bilimin, kültürün, eğitimin önemini bana siz öğrettiniz. Bana özgür düşünceyi siz aşıladınız. Şimdi neden bu görüşleri savunduğum için bana kızıyorsunuz? Hayır, hiç kızmıyorum oğlum. Sen konuşurken ben kendi sesimi duyar gibi oluyorum. Ama yarın başına bir iş gelir diye korkuyorum. Bak oğlum, sen saraya damat oldun. Dikkatli konuşmalısın. Evet paşa babacığım, damat oldum. Keşke olmasaydım da diyemiyorum. Çünkü eşimi çok seviyorum. Keşke Mediha hanedandan olmayıp da sıradan bir kız olsaydı. Ben eğer Abdurrahman Sami Paşa'nın oğlu, Marif ve Evkaf Nazırı Supi Paşa'nın kardeşi olmasaydım, hünkâr kız kardeşini bana zor verirdi. Sevgili paşa babacığım, sevgili Supi abim, ben sizin oğlunuz ve kardeşiniz olmasaydım, beni Paris sefaretinde üçüncü katip olarak yollarlar mıydı? Her şey sizin sayenizde oldu. Bana ayrıcalıklı bir soylu gibi davrandılar, bütün kapılar açıldı. Paris'i gördüm. Fransız kültürüyle içli dışlı oldum. Hep sizin sayenizde. Genç yaşta beni Şura-i Devlet'e üye yaptılar. Hiç olur muydu böyle şey? Derecemi o yaşta vezirliğe yükselttiler. Bu nasıl bir ayrıcalıktı? Benden çok bilgilisi, değerlisi var. Onlar bu görevlere belki hiçbir zaman gelemeyecekler. Paris'te iki Fransız arkadaşım oldu, devrimci gençlerdi. Vezir olduğumu onlara yazamadım. Öğrenseler kim bilir nasıl alay ederler. Bu muydu senin devrimciliğin demezler mi? Ben onlara Osmanlı ülkesinde devrim yapmak için paşa olmak gerektiğini anlatamam ki. Fuat Paşa söze karıştı. Bak oğlum Necip dedi. Ben de babamın sayesinde bu yerlere geldim, galiba onu da geçtim. Demek ki bende bir takım yetenekler varmış. Sen de ailenin gölgesinde bir yerlere geldin ama yarın belki sen de bizi aşarsın. Kafanın ve bileğinin gücüyle yükselirsin inşallah. Supi Paşa Fuat Paşa'nın sözünü keserek her zaman her yerde söylediği bir sözü söyledi. Efendim, ilim insanı alim etmez, insan doğuştan mükemmel olmalı. Yani şunu demek istiyorum, sen ne babanın ne büyük babanın sayesinde adam oldun, bu yerlere geldin, ne de şimdiye kadar okuyup öğrendiklerinle. Daha ne okudun ne öğrendin ki? Senin içinde doğuştan bir cevher varsa onunla yükseleceksin. Ama bu yetmez, yeteneklerini eğitimle, bilimle zenginleştireceksin. Damatlık seni bir yere kadar götürür ve tükenir. Sen olduğun yeri hak etmeye çalış. Evet haklısınız. İleride bana damat Necip Paşa değil, sadece Necip Paşa, hatta Necip Bey desinler yeter. Necip Paşa'nın ondan sonra ne mesleksel yaşamında adı duyuldu ne de siyasal olaylarda. Biraz içe dönük bir yaşam oldu. Ama bu yaşam da ne yazık ki çok kısa sürdü. 1884 yılında İstanbul'da bir tifo salgını çıktı. Başkentin tifodan kırıldığı bir dönemde Necip Paşa da bu hastalığa yakalandı. O zamanlar tifo öldürücü bir hastalıktı. Hekimler Necip Paşa'yı kurtarmak için hiçbir şey yapamadılar ve kısa yaşamı türlü mutluluklar, türlü zevkler içinde geçen, iç dünyasında da bir takım üzüntüler, vicdan azapları ve bunalımlar geçiren Necip, 29 yaşında sevgili eşi Mediha'yı ve 4 yaşındaki oğlu Sami'yi ve Paris'teki en tatlı anılarını arkasında bırakarak gözlerini yumdu. Supi Paşa da 1886'da 68 yaşında öldü. Hem de hiç beklenmeyen bir biçimde. Bir gün Abdülhamit kendisini Yıldız Sarayı'na çağırdı ve Paşa Hazretleri dedi. Bu devlete çok büyük hizmetleriniz oldu ama bir süredir hizmetlerinizden yararlanamadık. Oysa daha dinçsiniz maşallah. Size yeni bir görev vermeyi arzu ederdim. Nasıl uygun görüyorsanız öyle olsun hünkârım. Ben bu devlete hizmetten hiçbir zaman kaçmadım. Ben düşüneyim de size bilgi veririm. Hay hay hünkârım. Birer kahve içelim arzu ederseniz. Emredersiniz hünkârım. Kahveler içildi. Paşa kendini pek iyi hissetmiyordu. Bu görüşme kendisini çok heyecanlandırmıştı. Midesi de bulanıyordu. Konağa döndükten sonra başı döndü, kustu. Bir saat sonra da bilincini yitirdi, komaya girdi ve öldü. Paşa'nın bu hiç beklenmedik ölümünün nedeni hiç anlaşılamadı. Ama yıllar boyu çeşitli yorumlar yapıldı. 7. Suzi Dilara ile Yusuf. Supi Paşa'ya Şam'da vali bulunduğu sıralarda bir Arap şeyhi zenci bir çocuk hediye etmişti. O zamanlarda köle kız ya da hadım edilmiş erkek çocuklar köle pazarlarında alınır satılır. Bunlar valilere, kaymakamlara, mutasarrıflara ya da bölgedeki kumandanlara hediye olarak verilirdi. Supi Paşa'ya verilen bu çocuk 10 yaşlarındaydı ve Sudan'ın güneydoğu kesimindeki Nuba'dan kaçırılıp getirilmişti. Çocuğun adını Yusuf koydular. Yusuf tek kelime Arapça bilmiyordu. Şam'da onun kabilesinin adını bilen tek bir insan da yoktu. Şeyh çocuğun 2-3 hafta önce anadan doğma çırılçıplak bir durumda kaçırıldığını söylemişti. O kadar kısa bir zamanda çocuğun hadım edilip iyileşmesi söz konusu olamazdı ama Supi Paşa Yusuf'un hadım edilmiş olduğunu düşünerek onu konağın harem dairesine aldı. Hiç kimse de cinsel organına bakarak çocuğun hadım olup olmadığını denetlemedi. Konakta Yusuf'u temizlediler, giydirdiler, karnını doyurdular. Çocuk yavaş yavaş Türkçe öğrendi, artık derdini anlatabiliyor ve ufak hizmetler görüyordu. Yusuf çok güzel bir çocuktu, tip olarak Habeşlere ve Sudanlı Araplara hiç benzemiyordu. İleride uzun boylu, yakışıklı bir delikanlı olmaya aday bir görünümü vardı. Paşa bu çocuğun kabilesini araştırdı. Yusuf, Sudan'ın dağlık bir bölgesinden kaçırılmıştı. Nuba diye adlandırılan bu bölgede yaşayan insanlar Bantu ırkından zencilerdi. Yüzyıllar boyu ne öteki zenci topluluklarıyla karışmışlardı ne de Araplarla. Kara Afrika'da köle ticareti gelişince Sudan büyük bir köle toplama merkezi durumuna getirilmişti. Kuzeyli köle tüccarları Sudanlı kabile şefrilerinin yardımıyla buralardan çocukları ufak yaşlarda toplayıp başka ülkelere satıyorlardı. Nuba halkı da köle tüccarlarının eline düşmemek için dağlık bölgelere sığınmıştı. Orada yaşayan insanlar giysi giymiyor ve hiçbir yerlerini örtmüyorlardı. Araplar bunları Müslüman yapmak için yüzyıllar boyu çok uğraşmışlar ama bu insanlarla baş edememişlerdi. Onların giysileri vücutlarında, yüzlerinde, kollarında, bacaklarında ve cinsel organları üzerindeki boyalar ve hacamat denen çiziklerdi. Misyonerler onları Hristiyanlığa zorladılar, olmadı. Müslümanlar onlara peygamberi ve Kur'an'ı tanıtmaya kalktılar. İçlerinden pek azı Hristiyan oldu, pek azı da Müslüman. Nubalar animistti. Ataların ruhlarına inanıyorlardı, ne tanrıları vardı, ne kiliseleri, ne kitapları, ne hocaları, ne de papazları. Kendi toplumlarına ne uygarlık girmişti, ne Arap kültürü, ne Batı kültürü. Dışarıyla hiçbir tecimsel ilişkide kurmamışlardı. Bütün toplumlara, sömürgecilere, kültürlere ve dinlere kapalıydılar. İçlerinde okur yazar da yoktu. İşte Yusuf böyle bir toplumdan geliyordu. 10 yıl o toplumun içinde yaşamış, geleneklerini öğrenmiş ve ilkel toplumların düzeyinde kalmıştı. 10 yaşına gelinceye kadar çevresi onu eğitmişti, geleneklerinden kurtulması kolay değildi. Türkçe konuşmaya başlayınca kendi gördüklerini, içinde yaşadığı koşulları çevresindekilere anlattı. Harem dairesinin en ilginç insanı oldu. Bir yıl sonra Supi Paşa ailesi İstanbul'a döndü. Yusuf artık rahatça Türkçe konuşabiliyor, esprileriyle herkesi katıla katıla güldürüyordu. Birkaç yıl içinde boyu uzadı, serpildi. Omuzları genişledi ve konağın en yakışıklı delikanlısı oldu. Nezaket kurallarında da hiç falso yapmıyor ve sempati topluyordu. Kendisinin normal bir erkek olduğunu bilmeyen erkekler de ona her fırsatta yaklaşmaya kalkıyorlar ama o hepsini kolayca terslemesini biliyordu. Buna karşılık haremde onu beğenmeyen cariye ve odalık yok gibiydi. Yusuf tatlı bakışları ve sözleriyle hepsine hoş görünüyor ve fırsat buldukça kimselere çaktırmadan kızları sıkıştırıyordu. İki kızların içinde Yusuf'un beğendiği ve deli olduğu tek cariye vardı, Suzi Dilara. Arkadaşlarının kısaca Suzi Dil dedikleri bu kız, 18 yaşlarında Şapsu kökenli bir Çerkez güzeliydi. 1863'te Rusların Çerkezistan'a saldırdığı aylarda Osmanlı topraklarına göç eden 400 bin Çerkez arasında Suzi Dil'in de ailesi vardı. Suzi Dil o zaman 1 yaşındaydı. Göçmenler Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yerleştirildiler. Çoğu sefaletten kırıldı. Göç dalgasının perişanlığı içinde birbiri peşi sıra Suzi Dil'in anası da babası da öldüler. Ölenlerin çocuklarının bir kısmını aileler yanlarına aldı, bir kısmını da köle tüccarlarına sattılar. Bu kez de köle tüccarları bu çocukların babalarının köle olduğunu kanıtlamaya kalktılar. O zamanki kurallara göre köle çocukları da köle sayılıyordu. Ama 1864'te çıkartılan bir kararla bu çocukların özgür oldukları ilan edildi. Ne var ki bunu uygulamak kolay olmuyordu. İşte o sıralarda Meclis-i Vala Adliye Kuralları Komisyonu'nda bu konuyla ilgilenen Osman Paşa, bu durumdaki çocukları kölelikten kurtarmak için büyük emekler harcadı. 2 yıl sonra Zaptiye Nezaretine gönderilen bir bildiriyle bu konuda sıkı önlemler alınması istendi. Köle olmaktan kurtulan çocukların arasında Suzi Dil de vardı, daha 3 yaşındaydı. Osman Paşa bu çocukları bildiği iyi ailelerin yanlarına dağıtıyordu. Suzi Dil'in kısmetine de Supi Paşa ailesi düştü. Konaktaki cariyeler ve kalfalar Suzi Dil'e hiç yetimlik acısı çektirmediler, o da evdeki çocuklarla birlikte ailenin bir kızıymış gibi büyüdü. Kendisine hep temiz ve güzel giysiler dikildi, okuma yazma, dikiş nakış, ut öğretildi. Konakta bir değil 10 annesi oldu. Kadınların çoğu Çerkes kökenliydi, içlerinde Şapsu kolundan gelenler de çocuğa sahip çıktılar. Konakta kendisinden büyük cariyelerle dost oldu. Hepsi Kafkas kökenliydi. İçlerinden biri Ibıh, biri Kabartay, biri Balkar, biri Abzah, biri de Nogay'dı. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlardı. Hepsinin ailesi Rus saldırısı yüzünden darmadağın olmuş, bazıları da kaçırılıp köle olarak satılmıştı. O dönemde en büyük esir pazarı ya da esirciler çarşısı Tophane'de Karabaş mahallesindeydi. Oradaki evleri esir tüccarı kadınlar ya da erkekler işletirlerdi. Esir tüccarları bir loca kurmuşlardı. Esirciler ketudasından talimat alıyorlardı. Kafkasya'dan getirtilmiş olan kızlar o evlerde saklanır ve müşterilere orada gösterilirlerdi. Eğlenmek ve satılık kız görmek için de Karabaş mahallesine gidenler olurdu. Müşteriler genelde orada caminin karşısındaki kahveye girip otururlar, derhal çevrelerini sakallı köle tüccarları çevirirlerdi. ''Bey, nasıl bir kız almak istiyorsun? Kafkasya'dan yeni gelmiş kızlarımız var, kızı olan kız hiç el sürülmemiş genç tazeler. Cariye olarak al evine götür, sonra istersen odalık olarak kullanırsın. Ama dil bilmezler, Çerkezce konuşurlar, konakta senin cariyelerin onlara dil öğretirler.'' Bir bacaklar var o kızlarda, bir gözler var, bir göğüsler var, bir sarı saçlar var, kıyamazsın el sürmeye. Aa, ben kendime değil oğluma almak istiyorum. Nasıl istersen bey, al götür, istediğin işte kullan. Her işe gelir mi bu kızlar? Evet, ama bu pek kolay olmaz. Bunlar inatçıdır, direnirler, kafa tutarlar, diklenirler, tırmalarlar. Hani bazıları yabani kedi yavrusu gibidir, hemen tırnaklarını gösterirler. Bazıları da tay gibidir, hiç elletmezler, dokundurmazlar. Hani bey, tay nasıl olur, hiç üzerine binemezsin, eğer vuramazsın. Bunlar da öyledir, alıştıracaksın. Ama bir de alıştılar mı, keyiflerine doyum olmaz. Bir de bakarsınız bir başkası yaklaşmış yanınıza, o da esirci baba der. Ben de kız alacağım ama kendim için değil, ben Aydın'dan geliyorum, tüccarım, götürüp orada satacağım. Ha, o zaman senin işin başka. Sana bütün evleri göstereyim. Şu yolun başında esirci kadın Nezir Hanım'ın evi var, göreceksin, seni götüreceğim ama tüccar olduğunu söylemeyeceksin. Esir pazarının en güzel kızları orada. Yalnız ona kızı satmak için değil, konaktaki oğlun için aldığını söyleyeceksin. Nikah edeceğim diyeceksin. Oğlun önce bir bakar, huyunu suyunu dener, baktı ki beğenmedi, istediğin zaman geri getir, paranı iade eder, kızımızı geri alırız. Böyle kızlar elde kalmaz, ne zaman olsa satarız, yeter ki senin işin görülsün.